Değerli dinleyiciler, Erkam Radyo'ya, Söz Ola programına hoş geldiniz. Hepinize hayırlı, huzurlu anlar, bereketli zamanlar diliyoruz Söz Ola programında. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla birlikte. Yine yeniden huzurlarınızdayız değerli hocam. Selam ediyorum. Gününüz, haftanız, anınız hayırla, huzurla. İyiliklerle, güzelliklerle, bereketlerle de olsun efendim.
Amin cümlemiz inşallah. Teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun.
Beraber.
İnşallah. Kıymetli hocam, içerisinden geçtiğimiz günler milletçe yüreklerimizin dağlandığı,
evet,
İçimizde derin yangınların ve acıların yaşandığı, hissedildiği günler, geride bıraktığımız haftalarda yaklaşık bir 10-15 gün önce, önce Şanlıurfa'da, bir gün sonra Kahramanmaraş'ta okullarımıza yaşanan elim hadiseler tüm Türkiye'yi ve haliyle hepimizi derin bir üzüntüye boğdu. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından, şimdi işte suça sürüklenen çocuklar yasasını kapsayan yeni bir çocuk yasası geliyormuş. Bir teklif sunulmuş, çocuğunu suçtan uzak tutmayan, bakımını ihmal eden ailelere verilen cezalar arttırılacakmış. Silahlarını çocukların ulaşabileceği yerlere koyan anne babalar ağır yaptırımlarla karşılaşacaklarmış. Fakat tabii şu var, şimdi bu tür faciaların ardından alınan önlemler çoğu zaman yarının üstünü örtmekten öteye gitmiyor. Evet. Bakıyoruz kapılara turnikeler konuluyor, X-ray cihazları, artan güvenlik önlemleri, güvenlik görevleri. Tamam, bunlar korkunun büyüklüğünü gösteriyor ama sormak isterim, sorunun kaynağını çözüyor mu? Çünkü mesele sanki kapıdan giren tehlike değil, kalpte büyüyen boşluklar. Hani kapılara konulan demirler suçu geciktirir ama kalplere yerleştirilen imanlarda suçu engeller diyebilir miyiz? Asıl,
evet,
asıl meseleye mi dönmemiz gerekiyor, onu fark etmemiz gerekiyor? Ne dersiniz bir eğitimci olarak, bu meseleler, evet, üzerine düşünen, kafa yoran bir isim olarak?
Teşekkür ediyorum. Gerçekten bir millet için çok vahim bir hadise. Romalı bir filozof vardı, Lucterius'un bir sözü var. Hocam çok güzel. Der ki, ölüm etrafında koparılan yaygara, ölümün kendisinden daha tehlikelidir der. Şimdi bu tür terörize hadiselerde, terörizmi besleyenlerin, büyütenlerin, yönlendirenin amacı terör çıkarmak değil, sadece terör vesilesiyle insanlara bir korku salmak,
tabii,
panik salmak, tabii, insanları tedirgin etmek.
Asıl hedeflenen bu.
Hedeflenen bu. Geleceği hakkında bir vehim yaratmak, insanları paniğe sevk etmek. Dolayısıyla bu tür durumları yaşayan milletlere gerçekten, ki bunların en başlarında Amerika geliyor. Zaten bu işte hep Amerika'dan geldi, bu okul hadiseleri. Geçen bir konuşma vardı. Amerikalı bir şeye soruyorlar. Uzun zamandır bu tür hadiseler olmuyor Amerika'da, ne yaptınız diye bir soru sordular.
Evet.
Orada. O da ne yaptıklarını anlattı. Anlatılan şey şu. İşte bu malum tedbirlere başlıyorlar. İşte okullara turnike koyuyorlar. İşte öğrencilerin her birisine belli bir güvenlik numarası veriyorlar. İşte efendim verilerle işbirliği yapıyorlar. Ama diyor, buna rağmen haberlerde olmuyor ama istisnasız Amerika'da her gün bir okul baskını oluyor diyor.
Allah Allah.
Ama o haberlere yansımıyor. Dolayısıyla burada şöyle bir şey, bir durum esastır yani. Benim şahsi kanaatim, dinimizin en temel özelliklerinden birisi hocam, bak en özel bir şudur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i 22 yılda peyderpey indiriyor. Peyderpey toplumu yönlendiren, bireyi yönlendiren, kurumları yönlendiren yasalar geliyor. Kanunlar, kurallar geliyor. Ama hep şuna dikkat edilmiş. Esası şu. Allah önce suça giden yolları kapatıyor.
Evet.
Sonra yasaklıyor. Yani bu Nasreddin Hoca'nın fıkrası çok hoştur. Hem yani köye gidiyor, her taraf kaldırım yapılmış, köpekleri salmışlar. Taş alacak, taşa sökemiyor oradan. Diyor ki merhum, bu nasıl bir köy diyor. Taşları bağlamışlar, köpekleri salmışlar diyor. Şimdi ne olması lazım? Ya köpeğin bağlı, taşın salık olması lazım. Şimdi bu evrensel bir ilke. Siz suça giden yolları açık bırakıyorsunuz. Suç işleyince de kıyameti koparıyorsunuz. Sakatlık burada. Yani az evvel buyurduğunuz gibi. Şimdi ben suç işleme imkanı bulabilen bir insan. Turnikeden de geçer, yasaları da deler ki deliyor da. Yani ne yasalar çıkıyor ama bir şekilde o dolanıyor. Dolayısıyla burada en temel sorun, yani şu hep söylenmiştir. Suçu işleyen kişi öndeki faildir. Asıl fail görünmeyendir. O suçu hazırlayanlar var. Onu bulmadığınız mı? Yani hep derler ya. Hani bir filmde şöyle bir sahne vardı. Baba katil kim dedi? Dedi ki oğlum katil cenazeye ilk çelengi gönderen kişidir. Katil olur.
Çok enteresan.
Yani bu hakikaten çok gariptir. Eskiden çok bir söz vardı, büyük bir söz. Böyle cambaza bak diye bir söz vardır malumunuz. Eskiden böyle cambazlar iplerde böyle oynarlarmış. Millet de bunlara böyle seyredermiş. Yan kesiciler bir yol bulmuşlar. Derlermiş ki cambaza bak, cambaza bak derken millet de böyle hayata bakarken onların ceplerindeki işte keseleri, altınları, cüzdanları alıp giderlermiş. Şimdi birisi cambaza bak derken milletin vicdan kesesini, kalp kesesini bunlara boşaltıyor. Dolayısıyla ben şimdi suçluyla uğraşırken suçluyu oraya getirenle unuttum. Az evvel buyurduğunuz gibi bu kalplerdeki, gönüllerdeki, işte insanlar arası ilişkilerdeki boşlukları yaratanı unuttum. Bu sebepler, hangi sahiplerle bu suçlar işleniyor bunları unuttum. Ben hakikaten bir 40 yıldır eğitim içerisindeyim. Yani şimdi şu andaki öğrencilerimizin, yani benim öğrencilerim ama evet, öğretmen olmuşlar. En büyük şikayet ettiği konuların başında öğrenci merkezli eğitim geliyor hocam. Şimdi bu deneniyor bakın. Şöyle bir şey var. İmam Gazali'nin bir sözü var hatırlarsanız. Diyordu ki bir şeyin sevgisi başka bir şeye noksanlık verir.
Bir şeyin sevgisi?
Evet, başka bir sevgiye noksanlık
verir. Başka bir sevgiye noksanlık
verir. Bu çok acayip bir şeydir. Yani eski peygamberimizin tabiriyle iki sevgi bir kalpte taşınmaz. Yani ben ahireti de severim, dünyayı da severim. İşte efendim hani reklamlara var ya çocuk da yaparım, işte efendim kariyer de yaparım. İşte ben annemi de severim, çocuğumu da severim. Bir şeyin sevgisi arttıkça bir şeyin sevgisi azalır. Şimdi şu anda en çok şikayet edilen mesele şu temelde. Efendim, öğretmen arkadaşlarımız iş içerisinde, biz de onları yetiştirerek işin içerisindeyiz. Tabii. En çok şikayet edilen konu başta ne geliyor? Çocuklar aşırı şekilde özgüven içerisinde. İçindeler özgüvenlik, yani artık özgüveni de aşmış, terbiye sınırlarını da aşmış bir hale gelmiş durumdalar. Anne babalar çocukları üzerinde hiçbir şekilde söz söyletmiyorlar.
Yok.
Mesela bak şöyle bir şey oluyor. Bir arkadaşımız anlattı, okula gitmiş bir vesileyle. Bir tane veliyle bir öğretmenin tartışmasına şahit olmuş. Çok garip. Şimdi öğretmen diyor ki, beyefendi, adama beyefendi diyor, çocuğunuz diyor sınıfta ağzı alınmayacak diyor sözler sarf ediyor, küfürler sarf ediyor. Ben bunu size demekten haya ederim diyor. Onu uyardım diyor. Diyor ki sen benim çocuğumu uyaramazsın. Sen ahlakçı mısın? Sen matematik öğretmenisin. Sen matematik dersini ver çık sana dedi diyor. Arkadaş şaşırmış, bunu şaşırmış kalmış. Yani öğretmen artık bir eğitici olmaktan çıktı, öğretici olmaya düşürüldü.
Tam olarak bu. Geçen evet, bunu İsmail Kılıç Ersen de yazdı. Öğretmen okulda eğitici değil, sadece öğretici olarak yer aldığında oluşan bir boşluk var.
Akıl için yol ver hocam. Çünkü bakın şöyle bir şey vardır. Bunun eski adı şudur. Talim ve terbiye. Yani insan iki yönle eğitilebilir. Bir talim kısmı var, bir terbiye kısmı var. Şimdi Einstein'ın çok hoş bir sözü var. Diyor ki herkes bilir. Ama diyor asıl marifet anlamaktır. Bilmeden anlamaya geçmek gerekir. Ama anlamak büyük bir çaba. Bilmek zahmetsiz bir şeydir. Okursun, bilgisayara bakarsın, internete bakarsın, kitaba bakarsın, öğrenirsin. Duyarsın, bilirsin. Ama bunu anlamak, ne demek ise anlamak bu çok zor. Şimdi ne demek talim ve terbiye? Atalarımız niye talim ve terbiye demişler? Önce talim sonra terbiye. Talimsiz terbiye olmaz. Talim ne? Öğretme, bilgi,
evet,
terbiye, bilginin hayata geçmesi. Eskilerin tabiriyle amelsiz ilim insanın felaketidir.
Amelsiz ilim insanın evet, felaketidir. Ayetlerde de buyurulduğu üzere.
Tabii. Yani hani şimdi der ya İnsanlığın en büyük düşmanı kimdir? Sormuşlar. Bakın, insan en büyük düşmanıdır. İmam Gazali'nin sözüdür. İnsanlığın en büyük düşmanı dünya hırsına düşmüş alimlerdir. Bunlar dünyalık elde etmek için her türlü hakikati çarpıtırlar. Ayetleri çarpıtırlar, hadisleri çarpıtırlar. Nerede anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Allah Yahudileri şöyle suçluyor. Onlar dünyalık birkaç kuruş menfaat için, semenen galilen, az bir karşılık için Allah'ın ayetlerini saptırdılar. Harfleri bozdular. Niye? Menfaat elde etmek için. Bu çok tehlikeli. Çünkü bir bilgin karşısında, bir alim karşısında insanlar genellikle doğaları gereği saygılıdırlar.
Evet.
Onun sözüne uyarlar. Halbuki dünyayı bozanlar da, hani şey var ya, dünyayı harap edenler, Keçeza İzzet Molla'nın çok güzel bir sözü vardır. Bu dünyayı harap edenler, işte diyor, fasıklar, faciller değildir. Müdahane-i alimandır diyor. Müdahane-i aliman ne? Alimlerin menfaat için birilerinin elini eteğini öpmesi, para peşine düşmesi, işte bu mahveder. Dolayısıyla bir amelsiz bilgi insan felakette. Şimdi önce talim olacak, terbiye olacak. Şimdi biz mesela, ben öğrenciydim okulda, siz de öğrenciydiniz. Biz talim ve terbiye gördük hocalarımızda. Yani talim de gördük, terbiye de gördük. Mesela ben şimdi hocayım, şu anda ben ders anlatıyorum. Diyorum ki arkadaşlar, ben öğretmen olarak sadece ders anlatmıyorum burada size. Ders nasıl anlatılırı da gösteriyorum aynı zamanda. Tamam, siz izliyorsunuz ben. Ders nasıl anlatılır, nasıl anlatılır? Bir onu da gösteriyorum. İkincisi, anlattığım şeyin kendisi miyim değil miyim? Sen bunu beni izliyorsun burada ya. Tamam. Dolayısıyla talim ve terbiye. Şu anda talim çok kuvvetli, terbiye gitti. Mesele bu. Okullarda talim çok kuvvetli yapılıyor. Yani eğitim dediğimiz şey, öğretim dediğimiz şey yapılıyor. O kadar kaynak var ki. Akıllı tahtalar, bilgisayarlar, işte tabletler, okulda binlerce kitaplar. Ben geçen bir liseye gittim bir konuşma için Pendik'te. Benim kütüphanede konuştuk. Kütüphaneye inanamadım. O kadar büyük kütüphane ki. Ya ucu ucuğa görünmüyor. O kadar kitap diyorum ya, lisede böyle kütüphane mi oluyor?
Maşallah.
Diyorum, aa süper bir şey. Fakat şu, ben lisedeyken, yani ortaokuldayken bizim ortaokul kitaplığımız, okulun kitaplığı yoktu yani, yoktu. Şimdi o yüzden çok bilgi var. O bilgiyi pratiğe dönüştürecek, yani işte o terbiye kısmı, amel kısmı
eksik.
O çok eksik. Şöyle bir sorun var. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki, ben mükemmel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Şimdi şu, demek ki o gelinceye kadar ahlak eksikti.
Emer senle ki.
Evet, eksikti o gelinceye kadar. Yani Peygamberimiz o ahlakı tamamladı. Bunu anlamış odur hocam. Çok basit bir şey. Peygamberimiz insanın mükemmel bir insan olması için gerekli olan donanımın ne olacağı için gönderildi. Gönderildi. Biz şimdi Peygamberimize bakacağız. Ona bakacağız ki, ha şöyle bir durumda şöyle davranması, ahlak budur diyeceğiz.
Her haliyle üsve-i hasene bizim.
E tabi üsve-i hasene. Çünkü onun için gönderilmiş.
Tabii.
Yani hatta o kadar şiddetli bir görevdir ki Peygamberimizin yaptığı şey, insan üstü. Kendi bile bazen mesela bazı ayetlere şiddetle uyarılıyor. Yani şöyle yaptığı için, hayır böyle yapacaktın diyor Cenab-ı Hak. Yani onun üzerinden insanlığı terbiye etmek için o kadar ağır görevler var ki Peygamberimizin. Şimdi insan baktın mı, bazen hakikaten acıyorsun yani. Biz yapamazdık diyoruz. Çok ağır bir görev ve ona bakacağım. Dolayısıyla onun yaptığı şu, yani önce bir terbiye, talim var, ayetler iniyor, sonra terbiye var. İşte hayata uygulanması, pratiği var. Nasıl yapacağım? Anne baba muamelesi ne olacak? Mesela şimdi biz şunu kaybettik. Bütün şeylere şu geçerlidir canlılarda. Anne baba çocuğu terbiye eder. Mesela şimdi görüyorsunuz işte belgeseller, Allah'a şükür izliyoruz. Bir tane aslan var, yavrusu da geziyor. Şimdi yavrular boğuşuyorlar kendi aralarında. Diyor, şu an diyor av öğreniyorlar kendi aralarında, tamam mı? Mesela bir tane işte avın peşine gidiyor. Annesi de takip ediyor çocuğunu. Onu avı nasıl halletmesi gerektiğini gösteriyor diyor annesi ona. İşte bir mandanın yavrusu oluyor, işte kalkıyor, yürüyor filan. Dolayısıyla hayvanlarda bile yavrularını eğitmek gibi telaş var aslında. Öğretmiyorlar, eğitiyorlar. Şimdi biz şöyle bir duruma düştük. Çocuk evde zaten eğitilmiyor. Anne babanın vakti yok. Bak geçen gün bir istatistik yapmışlar. Bir çocuk yaklaşık 10 saat okulda, 8 saat, 10 saat okulda. Ama annesiyle babası geçirir vakit günde 2 saat, 3 saat yok.
O da tabii ne kadar hakkı verilmiş, üçü doldurulmuş 200 saat.
Evet.
Tartışmaya açık bir mevzu.
Yani baba evden geliyor yorgun, işten geliyor yorgun, anne geliyor işten yorgun, çalışıyorlar çoğu da. Şu andaki bu katil, bu cani çocuk diyeyim, çocuğun annesi babası evet. Çok yüksek derecede memur, güvenlik memuru, öbür annesi öğretmen. İşte bunlar çocuklarıyla hani şu söyleniyor. Çocuklarınızla nitelikli vakit geçirin. Hep bu uyarı yapıyorlar. Nitelikli vakit nedir biliyor musun? İşte bu ne? Nedir nitelikli vakit? Mesela şu. Ben şunu biliyorum. Biz 12 kardeştik. Hocam şimdi 12 kardeş. Abimle ablam erken yaşta gitmişti. 10 kardeş evde. 12 kişi yaşıyoruz bir evde. Şimdi biz annemizden böyle bir sevgi mevgi diye bir şey görmedik yani. Zahiri bir sevgi görmedik yani. İşte kucağıma alayım, öpeyim, yavrum, aşkım, bir tanem falan bir şey görmedik yani. Ne oldu? Biz sevgiyi hissediyorduk. Mesela bizi koruyorlardı. Tamam mı? Bize saygı duyuyorlar. Ben annem hatta, annem bize saygı duyuyor. Sevmek başka bir şey. Babam bize saygı duyardı. Şimdi bir tane çocuğu var kişinin. Bakın. Bir çocuğu var. Bu bir çocuk var ya, o zavallı çocuk. Annenin bütün sevgisi üzerinde. Babanın bütün sevgisi üzerinde. Şu var. Yunus Emre Hazretleri diyordu ya. En tehlikeli duygu sevgidir. Çünkü insan sevgiyi yönetemiyor. İnsan severken her zaman diyoruz özne olarak, sevdiği nesne olarak görüyor. Bir tane çocuğu olduğu için ve bu anne babalar genellikle çalıştıkları için çocuklarıyla geçiremediği vakitlerin telafisi için ne yapıyorlar?
Abartıyorlar.
Çocukların sevmesini abartıyor, sevmeyi hem abartıyorlar. Onların isteklerini almayı abartıyorlar. Dolayısıyla çocuk şöyle bir şeye dönüşüyor. Annesinin babasının sevgisiyle zehirlemiş bir yavru. Ben bunu fark ediyorum yani. Saygısıyla değil, sevgisiyle zehirlenmiş bir yavru. Bu çocuk üzerine o kadar abanıyor ki anne babalar. O kadar çok bekliyorlar ki. Mesela şimdi geçen havalarında bir beyefendiyle karşılaştık. Kendisi işte yurt dışında yaşıyormuş. Bir tane çocuğum var diyor şimdi. Bakın ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu çocuktan o kadar çok şey. Mesela benden annem babam bir şey beklemediler ya. Biz okula gidiyorduk. Babam haberi bile yoktu ben. Hangi okula gidiyorum, geliyorum. Ne yapıyor? Tamam bizim arkamızda dağ gibi duruyorlar. Yani yok ders çalış şunu. Yok şunu sınavı kazan. Yok öyle bir şey yani.
Yani sizin karakter sahibi, şahsiyet sahibi.
Evet.
İman sahibi, değerlerine bağlı bir evlat olarak, Allah'a bir kul olarak yetişip büyümeniz onlar için her şeyden daha önemli ve öncelikliymiş.
Öncelikliydi. Çünkü şöyle bir şey vardı. Onlar bize tavsiye etmiyorlardı. Bize tavsiye ettiği şey yaşıyor zaten adam.
Örnek oluyor.
Yaşıyorlar zaten. Bir annemi babamı görüyorum ya. 24 saat çırpınan iki tane insan evde. Mesela ben o kadar fark ederim ki ben öğrenciyken lise sınavlarında lisede okuyorum. Sınav olduk zayıf aldık. O gün yemek yemezdim.
Niye? Hak etmediğimi düşünüyorum.
Ben o gün yemek yemezdim. Kesinlikle. Dedim ben niye zayıf aldım ya? Yemek yemiyorum bugün. Ceza verdim kendime. Hakikaten ben lisede 4 yıl böyle okudum. Zayıf almam lazım. Çünkü bakıyorum anneye babama 24 saat çırpınıyorlar. Bunlar niçin çırpınıyorlar? İşte bir iyi insan olalım diye. Kendileri iyi insan zaten.
Evet.
Geçen bir şey gördüm. Bir de şu var hocam. Yani bir psikologumuz çok güzel açıkladı. Köyde diyor çocuklarımız köyde hayatın külfetine de ortaklar, nimetine de ortaklar. Çocuk 5 yaşında sabah kalkıyor, ahıra gidiyor, malları alıyor, dışarı çıkarıyor. Tarladaki annesine basan su götürüyor, yemek götürüp getiriyor.
5 yaşında, 6
yaşında. 5-6
yaşında,
bak çocuk o nasıl oturup yemek yiyorlar, işte efendim eğleniyorlar neyse. Çocuk hayatın külfetinde de var, nimetinde de var. Ama şehirdeki çocuklarımız hayatın sade nimetinde var, külfetinde yok. Nasıl kazanılır bilmiyor. O sade nimeti görüyor. Geliyor. Nereden geliyor? Nasıl geliyor? Onu bilmiyor. Bilmediği için şükür duygusu yok. Minnet duygusu yok. Ben şimdi kendimi o bakımdan diyorum. Şimdi ne yapacak? Anneler, babalar çocuklarını çok fazla seviyorlar. Çok aşırı seviyorlar. Mesela 5 tane çocuğumuz olsun. O sevgi 5'e bölüneceği için, tamam mı?
Daha dengeli.
Bir tane çocuğun varsa bütün sevgiyi ona boca ediyorsun. Bak anne de baba da. İki, çocuk da fazla ilgilenmediği için işten dolayı o ilgisizliği, o vakit telafi etmek için çocuğu aşırı derece bir şeyler alıyorsunuz. İstediklerini alıyorsunuz. Öyle bir şeyler alıyor ki çocuk da al artık çocuk yeni bir şey alma arzusunu yitiriyor. yeni bir şeye sahip olma sevgisini yitiriyor.
Öyle.
Çocuklar
mevcudun kıymetini bilmek ne demek? Bunu bilmeden büyüyor.
Büyüyor çünkü bak şöyle bir şey de hakikaten öyle. Şöyle bir şey de var. Şimdi çocuklar anne babalar çocuklarına şunu söylüyorlar. Ben onu çok şahit olmuşum. Yani şöyle bir sorun var. Çocuklardan çok şey bekliyorlar. Oğlum şu sınavı kazan. Şurayı oku. Şimdi hani şey diyordu ya Gazali Hazretleri. Tevekkül geleceği düşüncesinin olmamasıdır. Tevekkül budur. Yani gelecekte ne yapacağım diye vehme düşersen.
Bak, tevekkül gelecek kaygısının, endişesinin, evet, düşüncesinin olmamasıdır diyor. Yani
çünkü tevekkül, şimdi bak şöyle bir şey. Çocuktan anne baba o kadar çok şey bekliyor ki. Etrafta kıyas da yapıyorsunuz. Yani ben oğlum işte ortaokul sınavını kazanmazsan ne olacak kazanmazsan? Oğlum işte kötü bir liseye gidersin. Kötü bir liseye gidersen ne olursun? İyi bir mesleğe gidemezsin. İyi bir mesleğe gidemezsen ne olur? İyi bir iş, meslek sahibi olamazsın, aç kalırsın. Bakın çocuğu, daha ortaokula başlamış çocuğu üniversite sonraki hayat, yani yaklaşık 20 yıllık sonraki hayat için korkutmaya başlıyorlar. Bu dehşet bir şey. Çok yanlış bir şey. Şimdi şey der ki Kaygısız Abdal rahmetli bir sözü var. Diyor ki maada mukarin ol.
Yani
çok büyük bir sözdür bu. Maada mukarin olun diyor. Ne demek bu? Sona yakın olun. Sona yakın durun. İnsan hiç sona yakın durmayı seçmez. Hep ana yakın durmayı seçer.
Öyle.
Mesela şimdi çok basit işte. Burada kastedilen şey tabii ahirete düşünerek, ahirete biraz yakın olarak yaşa. Çok uzak yaşıyoruz ahirete.
Tabii. Halbuki yarın, bugün dünyadaki son günü olduğunu, yarın öleceğini, son yolculuğuna uğurlanacağını bilen insan aynı hırslarla, aynı yanlışlarla, aynı gafletlerle bugünü heder eder, çarçur eder mi?
Tabii.
Hayır etmez.
Etmez çünkü dün bakın.
Agah olur.
Agah olur işte, agah olur bir anlamı zaten. Maada mukarin ol, maada mukarin ol demek sona yakın yaşayın. Bu ne demek? Mesela geçen de şey Haluk Bilginer'in güzel bir konuşması vardı. Çok güzel diyor.
Twitter'da paylaştınız onu.
Evet, ne kadar güzel. Diyor ki yani ölümü çok unuttuk diyor ya. Ya az ölümü hatırlamamız lazım. Çünkü ölümle yaşayan bir insan kötülük yapamaz diyor ya. Yapamaz bak. Çok güzel bir şeydir. Yani o da Kaygısız Abdal gibi maade mukarin ol. Bak maade mukarin olmak sadece ölümle gibi bir şey değil. Mesela abi şurada bir tatlı var. Gelmiş bir tepsi tatlı da işte bir tabak 10 tane. 10 tane tatlı yiyorsun. Ya maade mukarin ol. Bu 10 tatlıyı yersem ne olacağını bir düşün ya. Az sonrayı düşünerek yaşa demek istiyor ya, tamam mı? Mesela kişi kredi kartı elinde abi. Cahçut harcayıp duruyor. Bir maade mukarin ol. Peki bunu ödeme günü gelecek. Ne yapacağını düşün.
Düşün.
Bizi mahveden şey sona yakın yaşamamak.
Tamam, sonu düşünmemek.
Sonu düşünmemek işte o. Evet, sonu düşünmeden yaşıyorsan bir olur. Şimdi biz çocuğumuz daha oyun çağında, ben onun 20 yıl sonrası hayatı için korkutmaya başlıyorum. Çocuk bir korkuya kapılıyor mu abi? Kazanamazsam ne yapacağım? Aç kalacağım, açık kalacağım. Ya çocuk daha bir şeyin farkında değil. Anne baba, şimdi hele hele şu an eğitimdeki en büyük sorunlardan birisi anne babaların çocukları vehimle, korkuyla büyütmeleri. İyi bir lise kazanamazsan, iyi bir üniversite okuyamazsın, iyi bir üniversite kazanamazsan, iyi bir diploma, iyi bir işin olmaz, aç kalırsın. Abi daha 20 yıl var ya. Bu korku verilir mi? Mesela biz bu korkuyla büyümedik. Şimdi peki anne baba bu çocuğa bunu veriyor. Sonuçta şöyle bir şey oluyor hocam. Garip bir şey oluyor. Bu çocuk bunları biriktiriyor tabii içinde. Biriktiriyor. Bir de şu var. Herkes çocuğunu dahi görüyor. Şimdi bu katil çocuğu uyarmışlar. Okuldan uyarmış, psikolog uyarmış. İşte bir takım anormal davranışlar. Anne diyor ki işte benim oğlum çok zeki, ondan böyle yapıyor.
Ya benim oğlum çok özel. Benim çocuğum çok özel.
Şimdi herkes böyle deyince şöyle bir şey oluyor. Mesela okul basıyorlar. Ben çocuğuma sen kızmışsınmış mı diye. Öğretmen bir şey yapamıyor. Bakın şöyle bir şey var. Mesela bizim zaman tam tersiydi. Ne yapardık? Eti senin kemiği benim derdik. Ama şöyle bir şey oluyordu. Mesela ben şimdi okula çocuğumu vermişim. Çocuğum flütle bir şeye çalıyor. Öğretmen diyor ki hanıma, İşte Yasemin Hanım diyor, bu sizin diyor çocuğunuz müzik diye kulağı tuhaf, her şeyi çalıyor. Bir kursa mursa götürüyor. Bir şey yapın diyor mesela bana. O da bana diyor, şimdi tamam hemen ben çocuğu bir kursa götürüyorum. Veya bana diyor ki çocuğunuzun okuma güçlüğü var. Bir şey var. Ben öğretmene inanırdım. Çünkü öğretmen şöyle bir şey. İnsanlar anlamıyor. İşte şeyin bir sözü vardır. Fuzuli'nin. Yani çocuğu anlatırken çok güzel bir şey vardır. Güvahidele vardır bu. Diyor ki çocuğunu bir öğretmene ver. Çünkü sen diyor dövemezsin çocuğu.
Evet. Tamam.
Mesela diyor balta çok güzel örnek gelmiş. Şimdi dolayısıyla insan kendi çocuğunu yani kuzguna yavrusu şahin görünür ya. Benim çocuğuma kim ayna olacak? Ben ayna olamam. Çünkü kusur görmek istemiyorum. Çocuğumu çok seviyorum. Sevgi kusurları örtüyor. Ne yapacak? En iyi ayna öğretmendir.
Öğretmen.
Çünkü o senden daha fazla görüyor onu. Çocuğu neredeyse bir gün içerisinde. Dolayısıyla benim öğretmenin çocuklara karşı bana uyarısına benim dikkat etmem lazım. Şu anda bu dikkat kaybolduğu için. Yani anne baba çocuğunu sanki öğretmenin çok iyi tanıyormuş gibi konuşuyor. Ama biz tanıyamıyoruz çocuğumuzu çünkü seviyoruz.
Öyle ama hocam geçen gün tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinden bir sahneyi çok güzel alıntı yaparak paylaşmışsınız.
Evet.
Bir gün çocuklarımız onlara hiç kızmadığımız için bize çok kızacaklar.
Evet. Çok doğru.
Yani gerçekten bizim çocukluğumuzda da mekanı cennet olsun rahmetli babacığım da anlatırdı. İşte bu eti senin kemiği benim.
Ya ya.
Sonra yaşımızı ilerledikçe büyüdükçe filan ya belki de o zamanlar böyle garipsiyorduk. Ne demekmiş ya olur mu öyle şey filan. Yo bugün kesinlikle daha iyi anlıyoruz.
Evet, evet.
Yani bir defa öğretmenlerimiz yeniden kendinden çekinilmesi gereken bir pozisyona çıkartılmalı bugün. O saygınlığına kavuşmalı. Çocuk hocasını, talebe hocasını gördüğünde ondan çekinmeli, saygı duyabilmeli, kendine çeki düzen verebilmeli. Evet. Yani bu da hocam, anne babalara da burada düşen çok ciddi roller, sorumluluklar var.
Tabii hocam, asıl eğitim evde başlar.
Bir defa,
tabii.
Veliler öğretmenlere terbiyesizlik yapmayacak. Evet. Herkes haddini bilecek, durduğu yeri bilecek değil mi? Hakkı da teslim edecek.
Hocam burada şu, yani asıl olan şudur. Bir defa ben çocuğumu tanıyamam.
Tabii.
Çünkü çok seviyorum. Sevgi kusurları örtüyor. Tamam, sevgi kusur görmez. Hani meşhur bir hikaye vardır ya. Bir tane aşık Fırat Nehri'nden, böyle Türküs'te vardı bunun. Fırat Nehri'nde böyle yüz ele karşıya geçiyor. Sevgilisi varmış karşıda. Böyle muhabbet ediyorlar, dönüyorlar. Tamam, bir gün bir sefer geçiyor karşıya çocuk. Kıza diyor ki, aa senin gözün şaşıymış diyor. Diyor ki delikanlıya, sen diyor bu şeye girme diyor. Kızcağısı, nehre girme karşıya diyor. Niye diyor, her gün girip çıkıyorum ben diyor. Girme bu sefer diyor. Girme deyince birden böyle, ne olacak ki diyor. Girme çünkü diyor, kusur gördün diyor. Kusur gördüm ben de. Abo, ne demek bu? Bu çok güzel. Hence Fazıl'ın bir sözü vardır yani. Aşkımızı kaybettiğimiz için her şeyimizi kaybettik. Yani hani Ferhat öğretmen anlatıyor. Çocuklar diyor, Ferhat eline balyozu aldı diyor, dağı darmadağın etti, su getirdi diyor. Çocuğum bir diyor ki, ya hocam bana çok tuhaf geliyor ya. Bir balyoza dağ derinmez diyor. Kurban. Ya bunlar abartılı şeyler. Tabii derinmez oğlum diyor, öyle şey mi olur ya? Ya ben şimdi öyle dedin diyor. Oğlum Ferhat diyor, dağı balyozla delmedi, aşkla deldi diyor. Balyoz olur mu? Balyoz bir araçlı vesileydi. O aşkla deldi. Aşkı büyük olan için hiçbir engel yoktur.
Yok.
Aşkı küçük olan için sinek bile devdir ya. Şimdi bu aşkla yapma işi var ya, ben şunu düşüneceğim. Sevgi bütün kusurları yok ettiği için sevdiğimizi biz tanıyamayız, anlayamayız. Ne yapacak? Şu var, her anne boşun demesi lazım. Benim çocuğumun bana tanıtacak bir ayna lazım. Bak her anne baba, ben şimdi dinleyen anne babası söylüyorum. Tamam, ben de anne babayım, hem de öğretmenim 40 yıldır bu işin içinde. Bak, benim çocuğumu bana tanıtan bir ayna lazım.
O da öğretmen.
Öğretmenden daha iyisi olamaz.
Olamaz.
Çünkü o öğretmen, öğretmenlikte ilahi bir nosyon da var ha.
Var tabii.
Mesela ben şimdi derse giriyorum. Sınıfta kaç kişi var? Anında görüyorsun. 40 kişinin var. 52, 100 kişi görüyorsun ya bir şekilde. Aslında mantıken görmemem lazım. Ve bir şekilde birkaç gün sonra artık o çocuğun huylarını her yerde de ilkokulda, ortaokulda öğretmenler çok iyi anlıyor. Ya bu çocuk da diyor ki, hocam bana çocuğumun marifetini söyleme. Bana çocuğumun kusurlarını söyle. Marifet ben de görüyorum çünkü. Yani benim ne yapmam lazım? Öğretmenden iyi ayna olmaz. Mesela çocuğu psikoloğa mı götürüyorsun kardeşim? Şimdi niye psikologlar bu kadar aktifleşti? Niye? Öğretmene güvenmiyor veli. Kendi de çaresiz kalıyor. Biri bir laf söylese çocuğu için kıyameti koparıyor. Mesela teyze diyor ki, işte diyor teyzesi diyor ki işte çocuğa, ablasına, abla diyor, bizim yani şöyle bir sorunu var diyor. Sen kimsin, benim çocuğuma niye bunu? Ya deme kardeşim. Biri senin çocuğunu eleştiriyorsa bak bununla iftihar etmesi lazım. Eğer yanlışsa zaten yapacak bir şey yok. Doğruysa tür alırsın. Gerçekten eskiden en iyi şey öğretmenlerdi. Öğretmen çok iyi bir aynadır.
Kesinlikle.
Bak yani öğretmen bir kusurlu bir yanlış olan insanlar hatadan ari değil. Hepimiz hatalarla ariyiz. Dolayısıyla şu anda eskiden öğretmen merkezli bir eğitim vardı. Çok aşırı öğretmen başattı, özneydi. Herkes nesneydi. Veli de çok yanlıştı. Çok yanlıştı. Sonra dediler ki bu böyle olmaz. Yani öğretmen öğrenci merkezli olsun. Hocam şu anda sadece öğrenci merkezli bir eğitim var.
Olması gereken?
Kesinlikle. İkisi olacak işte.
İkisi ha.
İkisi olacak.
Ve kimse... Ne tam öğretmen ne sadece öğrenci.
Tabii yani çünkü bak bu basit bir şey. Şöyle bir şey var. Süheyl Ünver rahmetli diyor ki hocam bana dedi ki Süheyl Ünver dediğimiz yani ordinalist profesör,
evet,
tıp tarihi hocası, büyük bir sanatkar, büyük bir alim, büyük bir arif, her neyse. Hocam bana dedi ki diyor oğlum Allah indinde talebe hocadan daha mukaddemdir. Bak öğrenci daha önce gelir hocadan. Çünkü hocayı hoca yapan öğrencisidir. Mesela ben şunu öğretmen olarak 40 yıl şunu düşünürüm. Şimdi geçen bir arkadaşımız öğrencileri eleştiriyor. İşte öğrenciler üniversitede biz hocayız. Öğrenciler artık iyi gelmiyorlar. Çok zayıf geliyorlar. Donanımlar sıfır, bilgi sıfır, altyapısı bilmem ne falan. Çocuk da eleştiriyor. Dedim ki hocam veli nimetimizi eleştirme.
Güzel.
Bakın muhatabın veli nimetidir. Eleştiremezsin. Olmaz. Sen ne yapabilirsin? Onu düşün. Ne yapabilirim ben? Tamam malzeme bu şimdi geldi. Ne yapacağız? Hani şeyin vardır ya İbrahim Aleyhisselam'a işte ateşe atılınca karınca su götürüyor. Bakın çok kıymetli bir şeydir bu ölçüdür. Diyorlar ki ya sen bu suyu da bu ateş sönmez. Onun dediği şu ben su taşırım ama ateşi Allah söndürür. Ben su taşırım ben görevimi yapıyorum. Sonra şunu diyor bakın çok güzel. Asıl mesele şu. Nemrut denen o hain ve zalim İbrahim Aleyhisselam ateşe attığı için karınca şunu diyebilir. Allah Nemrut'un belasını versin. Lanet olsun. Dedi. Hayır onu yapmıyor. Diyor ben ne yapabilirim? Su taşıyor ya.
Tüm mesele o.
Abi su taşıyorsun. Ben çocuğumun iyi bir insan olması için bir öğretmen olarak ben şimdi öğrenciler bana emanet. Ben ne yapacağım? Mesela şunu. Ben 40 yıldır öğretmenlik görevi yapacak insanları eğitiyorum. Şöyle eğitiyorum. Kafamda şu vardır. Benim çocuğumun nasıl bir öğretmeni olmasını istiyorsam sınıfta öyle öğretmenlik yapıyorum.
Çok güzel.
Yani bu bir ölçüdür. Yani çünkü benim hakikaten kader pek çok öğrencim benim çocuğum hocası oldu.
Elhamdülillah ne mutlu.
Oldu ve dedim onlara ben dedim, hocam bir onlara öyle diyordum. Bak ben size bir gün benim çocuğumun hocası olacaksınız diye muamele ediyorum. Çok böyle yüce muamelede bulunur. Ali. Çocuklara çok saygı duyarım, hürmet ederim. İşimi çok mükemmel yapmaya çalışırım. Ben bana düşeni yaparım. Zaten siz saygın olduğunuz zaman etrafta saygı uyandırıyorsunuz.
Tabii.
İnsan saygı göstermeyerek saygı göremez. Saygı bekleyemez. Yani şöyle, mesela çok yanlıştır. Ben işte askerdeyken de işte çavuşsun, efendim çok askeri yüzlerime işte başına çıkar, şımarım var. Ne alakası var? Mesela ben kendim için söylüyorum. Niye böyle oluyor? Çünkü emrediyorsun, kendin yapmıyorsun. Şimdi diyor ki bize komutan, arkadaşlar işte patates soyulacak. Ben çavuşum. İşte böyle yemekhaneye götür. En önde ben soyuyorum patatesi. Hepsi geliyorlardı. Soyun falan demek yok. Öğretmene şimdi ben öğrenciye saygı bekliyorum. Hayır. Sen saygı duy, saygı duyulursun. Bu yanlış bir şey. Öğrenci şımarma. Öyle bir şey olmaz. İşte karına, çocuğuna fazla yüz verme şımarır. Abi ne şımaracak?
Tabii canım.
Sen onlara saygı duy. İnsan muamelesi yap. Ben o 40 yıldır hocayım. Ben hiçbir öğrencimin saygısı görmedim ya. Çünkü onlara çok saygı duyuyorum ben. Sevmek başka bir şey. Hocam bu önemli.
Dolayısıyla, hocam ayna tutuyorsunuz. Ne veriyorsanız evet, onu alırsınız. Çocuğunuzun evet, bir de nasıl olmasını istiyorsanız önce kendinize bakacaksınız. Evet. O meziyetler, o hususiyetler bende var mı?
Evet.
E sizde varsa, müspet manada söylüyorum, çocuğunuz evet, da sizi görerek, örnek alarak iyi bir yola girebilir. Ya ama evet, sende olmayan bir şey çocuğundan nasıl isteyeceksin?
İşte ha, ben göstereceğim. Ha, bir gün ben okula böyle toplantısı almış, hep böyle eşim giderdi. Çünkü gündüz oluyor, biz okulda oluyorduk falan. Hmm. Bir gün gittim. Bir tane veli şikayet ediyor birisinden. Mesela benim oğlumdan şikayet ediyormuş, haberim yok. Hmm. İşte diyor, bunun diyor kesin diyor sorunlu bir ailesi var diyor, bu çocuktan şikayet ediyor falan diyor. Öğretmen de beni tanıyor. Dedi ki beyefendi, bahsetti çocuğun babası dedi, hocamız sorunlu aile falan değil maşallah, çok iyi bir aile dedi. Tanıyoruz, ne ilgisi falan. Yok dedi, bunlar sorunlu aile dedi falan. Dedim ki ya, benim çocuğum dedi, bir kızı varmış belinin.
Evet.
İyi bir eğitim görememiş sınıfta. Adam dedi şu, bütün sınıf ve hocalar el ele verecekler, bunun kızını eğitecekler. Öbürle öyle beni kendirmez. Adam derdine bak. Dedim beyefendi, ben dedim 40 yıldır eğitim içindeyim dedim. Hiç kimsenin çocuğu için sorunlu bir aile çocuğu diyemem. Sana helal olsun dedim. Ne, nasıl anladın dedim. Sen ne iş yapıyorsun dedim ya. Merak ettim. Adam Bakır'da işçiymiş. Bakır sanayiye basan. İşçiymiş orada ya. Dedim helal olsun sana ya. Dedim beni de sorunlu aileye reis yaptın. Helal olsun sana. Dedim bu ne bir cesaret. Bakın şöyle hocam. Bunların bütün şeyi sevgi zehirlenmesi.
Evet evet evet.
Ve çocuktan çok şey bekliyoruz. Çocuk da bu beklentiyi karşılamadığı için bir takım ister istemez bunalımlara giriyor.
Tabii.
Çocuğun ne istiyorsun ki, oğlum doktor ol, avukat ol, işte mühendis ol, şu ol, bu ol. Çocuğun belki ilgisi onunla da yok. Ne yapıyor? Olamıyor. İnsan olamadığı zaman kendisine olacak bir şey budur.
Yani öyle.
Genellikle sapkınlık olur yani.
Maalesef.
Çocuklarımıza böyle davranmayalım. Daha önce de bir konuşmuştuk. Yani onlar... Çocuklarımız bizim malımız değil.
Emanet.
Onlar bizden geldiler ama bize ait değiller. Onların fikirleri var, düşünceleri var, kanaatleri var.
Ayrı bir şahsiyet.
Bu çok önemli bir şey bakın. Yani çocuğunuz ayrı bir insan, sizden gelmiş olması size ait olduğunu göstermiyor. Bize evet, göstermiyor. Benim 4 çocuğum var. 4'ü de birbiriyle alakasız. Yani hepsinin ilgileri farklı, bilgileri farklı, karakteri farklı. Ya eğer... Aynı babadan, aynı babadan, aynı anne babadan, aynı eğitim çevresi, aynı sosyal davranışları. Ama niye bu kadar farklı? Çünkü herkes ayrı bir insandır. Bunu anlayın artık. Benim çocuğum diye bir şey yok. İnsan diye bir şey var.
Geçen haftalarda konuşmuştuk bu konuyu.
Evet.
Hakikaten evet, yani ebeveynlerin çocuklarına olan sevgileriyle imtihanları üzerine uzun uzun konuşmuştuk.
Çok ağır bir konu. Evet, evet.
Çok önemli bir konu.
Evet.
Yani o sevgide ifrat ve tefrite kaçmamak.
Evet.
Sevginin gerçek mahiyetini kavrayabilmek, sevgiyi çok abartmamak, evet, saygıyı çok öne çıkartmak.
Evet.
Buyurun hocam, buyurun lütfen.
Şu yani şu, bir insan çocuğunu hiç sevmezse o çocuk ne olursa çok sevse aynısı oluyor.
Öyle, hiç bir farkı yok.
İkisi de zehir.
O programdan sonra evet, hocam güzel bir mesaja denk geldim, onu da not ettim. Şöyle deniliyordu, siz... Evladınız oldu diye düşünüyorsunuz ama aslında Allah kendisine kul yaratıyor.
Amin.
Diyor ki Fatma Betül Güler Çetinkaya, bu sözü okuduğumdan beri ebeveynliğe bakışım değişti. İnsan hiçbir şeyin sahibi değil, evladının bile. Biz birilerine emanettik, birileri de bize emanet edilecek. Herkes kendi kaderini, kendi rolünü yaşıyor.
Evet,
mesela. Bu kadar.
Evet, yani evet, bize bir... Bana 4 tane emanet edin. Size 2 evet, tane, birine 3 tane, biri 10 tane. Kardeşim ama bir de şu var. Yani şu umut işte bu. Hani diyordu ya işte maade mukarin ol. Sonra yakın ol. Şu bir gün mahşer gününde biz çocuklarımızdan kaçacağız. Bak herkes bir gün kendisinden kaçacak insanlar yetiştiriyor. Dikkat etmesi lazım. Dikkat edin yani.
Herkes bir gün kendisinden kaçacağı
İnsanlar yetiştiriyor.
Dikkat etmek lazım.
Çok dikkat etmek lazım. Bak bu Cenab-ı Hak bize sondan başa doğru bir uyarıda bulunuyor.
Tabii, tabii, tabii.
Mesela kardeşin var diyor. Bak bu kardeşinden kaçacaksın. Dikkat et. Muameleye dikkat et.
Tabii.
Annenden, babandan, çocuğundan dikkat et. Yani kendisinden kaçacağımız insanlara karşı rollerimizi oynarken çok dikkatli olmamız çok lazım.
İşte o.
Lütfen anne baba bunu anlasın. Çocuğunu evet, hiç sevmediğin zaman o çocuk ne hale geliyorsa çok sevdiğinde de aynı hale geliyor.
Evet.
Evet.
Vasat önemli hocam. İfrattan, vasat, tefritten uzak kalmak önemli.
Evet.
Çok vasat. Vasat.
Peygamberimiz buyurmuş. Hayrul umuru evsatü. İşlerin hayırlısı ortasıdır.
Ortasıdır.
Aşırıya gitmemek lazım.
Evet. Ve evlatları dediğiniz gibi hocam, o herkesin birbirinden kaçacağı, annenin babanın çocuğundan kaçacağı, evet, günde işte bizim için hayrül halef olacak, sadaka-i cari olacak, belki orada yüzümüzü ak edecek hayırlı bir nesil, hayırlı bir evlat, evet, yetiştiriyor muyuz? Onun, tabii, derdinde olabilmek.
Ama bunu olamıyor anlamı. Çünkü çocuğa insan şunu der mi? Yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim. Ya. Senin için o işte saçımız... Ya kardeşim, insan çocuğuna yaptığının başına kakar mı ya?
Hiç.
Bunu diyen bir anne baba var ya, o çocuğun ne kadar ne sıfır hale düştüğünü anla bunu. Ben kardeşim, o çocuğu ben kazandım. Çocuğuma tab bakacağım, yedireceğim, içireceğim. Bu çocuğun başına kakılır mı? Ne hale geliyor insanlar onu dedikleri zaman? Bunu deme. Bizim bir görevimiz var. Onların iyi insan olması için birinci görev şu. Önce sen iyi insan olacaksın.
O kadar.
İyi insan olmayan kimsenin iyilik beklemez. Cömert olmayan kimsenin cömertlik beklemez.
Ne verdik ki, ne bekliyorsun?
Ya evet işte, yani sen iyi insan olmanın. Hani diyor ya, siz iyi insan olun, gerisini karışmayın.
O kadar. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim abi.
Çok mühim bir programdı, evet, bu konuştuğumuz. Program boyunca konuştuğumuz mevzular çok mühim mevzular. Yani bu Kahramanmaraş'taki acı tecrübe de, evet, tabii hepimize bir ders olsun.
Evet.
Geçen öyle çok anlamlı teklifler de vardı. Önemli yani, bu disiplin yönetmeliği ortaokulları da kapsayacak şekilde güçlendirilsin. Sınıfta kalmak adam gibi kurallara bağlansın.
Tabii şu da gündeme geldi. Yani seküler bir aile yapısıyla,
evet,
seküler bir dünya görüşüyle, sadece maddi hazları doyurulmuş ya, insanlar yaşadığı ailelerde yetişen çocuklarla, bu çocukların eğitilmesiyle ortaya çıkan bir takım hadiseler, bir takım manevi boşluklar,
tabii, tabii,
bu boşluklar,
tabii,
üzerine gidilmemesi apare dertler.
Öyle hocam, genç bakıyorsun bilgiyle donatılıyor ama hikmetten mahrum bırakılmış. İşte, başarı öğretiliyor, sorumluluk unutturulmuş.
Evet evet. Yani bu çocuklarımız üzerindeki aşırı yükler, beklentiler bu çocukları eziyor ve çok yanlış ellere sevk ediyor. Dolayısıyla her zaman şunu diyoruz, lütfen sevgiyi ölçülü kullanalım.
Aynen. Evet, mesele diyor aslında hocam, kısaca güvenliği artırmak değil, insanı derinleştirmek.
Evet.
Kalbi boş kalan bir çocuğu da bir toplumda hiçbir kamera, evet, sistemi koruyamaz. Çok teşekkür ediyoruz.
Esap, çok teşekkür ediyoruz.
Evet değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Dursun Ali Tökel hocamızla beraber bizi derinden yaralayan esaslı ve esas meselelerimizi konuştuğumuz Bir Söz Ola programının daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah bir daha böyle acılarla imtihan etmesin. Amin. Haftaya aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla, tabii bu elim hadise neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuşan Aysel öğretmenimize, yine 8 genç yavrumuza, evladımıza Cenab-ı Allah'tan sonsuz rahmetler diliyoruz. Kabirleri pür nur, mekanları cennet olsun. Geride kalan acılı, kederli ailelerine çokça sabır, gönül ferahlığı ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin de başı sağ olsun. Allah'a emanet olunuz efendim. Amin.